Ayrım 9, Danimarkalı'ya, Henrik Brun, sayfa 92. 30 Ocak Çarşamba, Park Hotel, Ljubljana. Televizyonun standby lambası ona nerede olduğunu hatırlatmaya yetti. Zayıf küçük kırmızı bir ışıktı ama odanın karanlığında neredeyse gözlerini alacak parlaklıktaydı. Demek ki rüyada değildi. Slovenya'da bir otel odasındaydı. Polis de Zdenka'nın evinde, öğrenci yurdunda ve otelde yaşadıkları tamamen gerçekti. Çok uzun süren bir salı gününün ardından kalanlardı bunlar. Dün yaşadıkları Slovenyalı kadın gazeteci odasından ayrıldıktan sonra Ketil'i neredeyse yatağa yıkmıştı. Ama olayların hepsini rüyasında görmüştü. Saat 6'da uyanmış, o saatten beri yatakta dönüp durmuş, bir türlü yeniden uykuya dalamamıştı. Şimdi 2 saat sonra duştan çıkmış kurulanıyor ve aklında düşünceler birbirine karışıyordu. Neler oluyordu? Onların gözünde Ketil neydi? Her kimse artık aniden kendisini tam ortasında buluverdiği bu sahnede ona biçilen rol neydi? Akşam Ines Sivonik'ten tüm bu soruların cevaplarını alabilecekti. Ya da kim bilir, büyük resmin bir parçasını. En azından bazı sorulara cevap almak istiyorsa Ines'le buluşmaya gitmekten başka bir şansı yoktu. Ama önce Ines hakkında bir araştırma yapmalı, riskin ne olduğunu ortaya çıkarmalıydı. Buluşacakları Orto Bar güvenli bir yer miydi, yoksa kendisine bir tuzak mı kurulmuştu? Bugün yapması gereken ilk iş dün anlaştıkları gibi Grado'yu aramaktı. Havluyu yatağın üzerine fırlattı, Grado'nun telefon numarasının yazılı olduğu kağıt parçasını buldu ve oda telefonundan aradı. Telefon bir kez çaldıktan sonra açıldı.
Prosim.
Dipnot, alo. Eva Grado'yla mı görüşürüm diye sordu Ketil.
Evet, günaydın Bran, çok sevindim aramanıza.
Teşekkür ederim ama maalesef henüz işinize yarayacak bir bilgiye ulaşamadım dedi Ketil. Telefonun diğer ucunda bir sessizlik oldu ve Ketil devam etti. Zdenga anlattıklarınızdan başka bir şey bilmiyor. Bildiği kadarıyla Michael'ın herhangi bir düşmanı yokmuş ama şu ana kadar onun yaptığı ek işten de haberi yokmuş tabii.
Anlıyorum dedi Komiser Grado ve bir şeyler söylemeye hazırlanıyormuşçasına nefesini içine çekip tuttu ama bir şey söylemedi.
Ama diyerek araya girdi Ketil.
Tabii şu an o kadar şaşkın ve şokta ki işimize yarayabilecek detayları düşünecek durumda değil.
Evet Zdenka çok üzgün dedi Ketil.
İşimize yarayacak bir şeyler elde edebilmek için cenaze töreninin yapılmasını beklemekten başka çaremiz yok anlaşılan. Bir daha ne zaman görüşeceksiniz?
Yarın cenaze töreninde.
Tamam anlıyorum. Umarım cenaze toprağa verildikten sonra konuşursunuz. Daha önce söylediğim gibi hızlı davranmamız gerekiyor.
Ketil az daha Grado'nun sesindeki güven verici ve samimi havaya güvenip kendisini izleyenlerden bahsedecekti. Komiser gerçekten bu olayın arkasındaki kişileri yakalayıp adalete teslim etmek isteyen samimi birine benziyordu. Ketil, Ines'in bu işin arkasında önemli insanlar olabileceğini söylediğini hatırlayarak takip edildiğini söylemekten vazgeçti. Bildiği şeyleri mümkün olduğunca kendine saklamak en iyisiydi.
Tabii Zdenka'yla konuşacağım. Bir şeyler elde edersem size mutlaka haber vereceğim.
Siz dünden bu yana bir şeyler bulabildiniz mi peki?
Hayır, Michael'ın Sanya kamyonuyla yaptığı son seferin detaylarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bize çok yardımcı oluyorlar.
Kimler?
Sanya yetkilileri. Sanya'nın genel müdürü gayet yardımsever biri. Görüştüğümüzde anlatırım. Şu an tek yapmamız gereken mümkün mertebe bilgi toplamak. Son seferindeki detaylardan belki bir şey elde edemeyiz. Ama Zdenka'nın söyleyebilecekleri işimize yarayabilir.
Tamam, elde ettiğim her bilgiyi paylaşırım sizinle dedi Ketil.
Teşekkürler Brandt. Kızla da konuşabilir misiniz? Vanya size bizden daha çok güvenecektir.
Tamam, denerim dedi Ketil. Ketil bir kez daha bildiğini kendine saklamayı tercih etmişti. Grado'nun Vanya ile konuşmaya çalıştığını bilmesi gerekmiyordu. Kızla annesi arasındaki aile krizini bilmesine ise hiç gerek yoktu.
özel bir konuydu o.
Güzel Brand, teşekkürler dedi Grado.
Ben de teşekkür ederim, görüşürüz.
Görüşürüz, iyi günler.
Kettle telefon ahizesini yerine yerleştirdi. Saat 8'i 5 geçiyordu. Havanın aydınlandığını o zaman fark etti. Perdeleri açtı ve dünkü kıyafetini giymeye başladı. Dışarıdan arabaların ve insanların sesleri geliyordu. Pencereyi biraz açtı. Ljubljana halkının sabah telaşını dinledi. İçinde iki kişinin saatlerdir oturup Kettle Brandt'ın 3. sınıf otelinden ayrılmasını beklediği arabanın yanından Ljubljanalılar her şeyden habersiz geçiyorlardı. Perdeleri iyice yana çekip otelin önündeki meydana bakmaya başladı. Otelin girişinin önündeki kaldırımda otel müşterilerine ayrılmış birkaç park yeri vardı. Takipçileri orada olamazlardı. Otele bu kadar yakın izleme yapacaklarını düşünemiyordu Kettle. Meydandaysa yayalar vardı. Çoğu yurttan çıkmış öğrencilere benziyordu. Karşıdaki öğrenci yurdunun 102 numaralı odasında Vanya oturmuş, birden kucağında buluverdiği kimlik kriziyle boğuşuyordu. Kettle Vanya'nın arayacağını umuyordu. Aramazsa bir şeyler uydurması gerekecekti. Bir sigara yaktı, neler yapacağını düşünmeye başladı. İzleyenler caddenin karşı tarafında olmalıydılar. Zira caddenin otelin de bulunduğu tarafında bir otobüs durağı vardı ve orada park etmeleri imkansızdı. Bir arabanın içinde oturarak onu izliyorlarsa caddenin karşı tarafında olmalıydılar. Sigarasının yarısına geldiğinde kül tablasına bastırarak söndürdü. Anahtar kartı ve pasaportunu pantolonunun arka ceplerine, cüzdanını ve cep telefonunu ön ceplerine sokuşturdu. İç cebine sigara paketini koyduğu ceketini koluna attı. Kahvaltı ve sabah kahvesi keyfi yarıda kalırsa hemen harekete hazır olmak istiyordu. Resepsiyona indi ve görevliden aldığı yeni bir şifreyle otelin bilgisayarından Google arama motorunu açtı ve arama çubuğuna Ines ve Sivonik sözcüklerini yazdı. Slovence olduğu anlaşılan bir sürü arama sonucu karşısına çıktı. Yaklaşık 2000'in üzerinde sonuç. İlk 10 satırda görülmediğine göre Ines'in Facebook sayfası yoktu. İlk aramanın ardından Ines Sivonik sözcüklerini tırnak içine alarak yeni bir arama daha yaptı. Bu kez karşısına 492 sonuç çıktı. İlk arama sonucuna tıkladı ve Ines Sivonik tarafından yazıldığı anlaşılan bir gazete makalesine benzer bir yazı çıktı karşısına. Sayfanın tepesindeki mavi ve beyaz renkli logo Novi gazetesinin internet sayfasında olduğunu gösteriyordu. Arama listesinde geri dönüp sırayla ilk 5 yazıyı tıkladı. Hepsinde durum aynıydı. Haber yazılarının imza kısmında Ines Sivonik'in adı yazıyordu ve hepsi son bir ay içinde yayınlanmıştı. En azından Novi gazetesinde haber yazıları yayınlanan Ines Sivonik adlı biri vardı. Belki yazar hakkında bilgi bulunabilir düşüncesiyle Ines'in adının üzerine tıkladı ama herhangi bir sonuç çıkmadı. Dün karşılaştığı siyah saçlı kadının Ines Sivonik olduğunu kanıtlayacak bir resim bulabilmek için sayfanın adresini sondan başa doğru sadece Novi'nin temel adresi kalıncaya kadar sildi. Gazetenin ana sayfası açıldı. Sayfa tamamen Slovence'ydi. Sol taraftaki menü çubuğunda yazanları anlamaya çalışırken Moj Novi yazan menü noktasını açmaya karar verdi. Bu menüde gazete hakkında künye bilgilerinin olduğunu umuyordu. Ama bu sayfada da sadece birkaç isim ve telefon numarası karşısına çıktı. Sayfada iki adamın resmi vardı. Bunlardan biri genel müdür, diğeri de genel yayın müdürü olmalıydı. Çalışanları Slovenya'da Danimarka gazeteleri gibi telefon numaraları ve resimleriyle pohpohlanmıyorlardı anlaşılan. Sayfada resmi bulunan iki adam da yaşlı ve koyu renk takım elbiseli kravatlıydılar. Kettle adres defterini çıkarıp iki adamın isimlerini not etti. Belki ileride lazım olurdu. O an daha fazla bilgi elde edemeyeceğini düşündü. Dün gördüğü sürücü ehliyetinin sahte olmadığını düşünmeyi tercih etti. Google arama motoruna geri döndü ve bu kez arama çubuğuna Sanya yazdı. Sayfa açıldı ama maalesef bu sayfada sadece Slovence'ydi. Sayfada biraz dolaştıktan sonra bazı isimlere rastladı. Bunlar da şirket yönetimindeki kişiler olmalıydılar. Direkt telefon numaraları yoktu ama Ketil genel müdürle birlikte yönetim kademesinde olduğunu düşündüğü 8 kişinin hepsinin adını not defterine yazdı. Anladığı kadarıyla Sanye şirketinin yönetim merkezi Siska semtindeki Sanye Center'la aynı binadaydı. Trenden gördüğü o dev bina Sanye'nin merkeziydi herhalde. Son olarak arama motorunda Sova sözcüğünü yazdı. Slovenya İstihbarat Teşkilatı'nın internet sitesi tahmin ettiği gibi Slovenca çıktı. Ama sayfada İngilizce alt bölümler vardı ve bunlar büyük harflerle yazılmıştı. Ketil bilgisayardan ayrıldı, kahve almaya gitti. 20 dakika sonra ikinci kata çıktığında köşeyi dönüp kendi odasının bulunduğu koridora girince 211 numaralı odanın kapısının önünde sırtı duvara dayalı dizlerini çenesinin altına kadar çekmiş oturan Vanya'yı gördü. Vanya Ketil'i görür görmez ayağa kalktı ama Ketil'e doğru yürümedi, onun gelmesini bekledi. Ketil yanına vardığında canım Vanya dedi ve hafifçe sarıldı, o kadar üzüldüm ki. Vanya cevap vermedi. Ketil'in sarılmasına hafifçe o da karşılık verdi. Tuhaf bir durumdaydılar. O ana kadar birbirlerine sarılmalarını gerektirecek bir neden olmamıştı hiç. Son görüştüklerinde Vanya küçük bir çocuktu. Şimdi ise karşısında simsiyah giyimli, tarz ve üslup sahibi genç ve güzel bir kadın duruyordu. Siyah dalgalı saçları omuzlarına dökülüyordu. Gözleri annesininkiler gibi simsiyahtı. Michael'ı hatırlatan hiçbir yanı yoktu. Son 72 saat içinde kendisi de fark etmişti muhtemelen. Büyük bir sarsıntı geçiriyor olmalıydı ya, şimdi Ketil'in karşısında sakindi. ''Gel içeri'' dedi Ketil ve kartı çıkarıp kapıyı açtı. Vanya Ketil'in arkasından odaya girdi, kapıyı kapattı. ''Babam, gerçek babam değilmiş'' dedi. Ketil bir an ne yapacağını bilemedi, yatağı işaret ederek ''Otursana'' dedi ve yazı masasının yanında duran sandalyeyi çekip Vanya'nın tam karşısına oturdu. Vanya yatağa oturdu, Ketil'e yan dönerek çıplak duvara bakmaya başladı. Biliyorum dedi Ketil. Annen dün söyledi bana. Yalan söylüyordu. Bir ırz düşmanıyla bir katilin kızıyım ben dedi Vanya duygusuz kuru bir sesle. Annenin o zaman o şartlar altında öyle davranmasında anlaşılmayacak bir şey yok. Adamı görünce dayanamamış. Sana hamile olduğunu da bilmiyormuş. Michael ona ve sana yardımcı olmuş bakmış. Michael sen daha doğmadan önce senin babandı Vanya. Neden bana anlatmamış bunları? Her şeyi unutup geride bırakmak, seni korumak istemiştir. Beni korumak mı? Evet elbette. Neden Slovenya'ya taşındılar sanıyorsun? Hayata yeniden başlayacak, dedikoduların seni bulmasını engelleyeceklerdi. Neden şimdi söyledi peki? Söylediğine çok pişman annen. Belki babanın ölümünden duyduğun acıyı azaltır, hafifletir diye düşünmüş. Çok, çok üzgün. Anneni reddetme Vanya, o senin annen. Vanya hala duvara bakıyordu. Bir daha ona nasıl güvenebilirim? Annen her şeyi seni korumak için yaptı. Hem gerçeği sakladığında hem söylediğinde. Annen seni seviyor ve sen onun her şeyisin, anlamıyor musun? Aldatılmış hissediyorum kendimi. 19 yıl bana yalan söylemişler. Michael senin babandı ve seni her şeyden çok seviyordu. Yaptığı her şeyi sen ve annen için yapıyordu. Ve şimdi öldü dedi Vanya ve yutkundu. Elleriyle yüzünü kapattı. Birbirimizi çok severdik. Geçen pazar beni yurda bıraktığında ne çok gülmüştük. Baban mutlu muydu? Öyle sanıyordum. Bayağı gırgır geçtik. Hala Slovenca konuşurken araya Hırvatça kelimeler sokuyor diye takılmıştım. Vanya sessizce hıçkırmaya başladı. Ketil'in de gözleri nemlendi. Çok uzunmuş gibi gelen birkaç saniye geçtikten sonra Vanya ''Bir sigaran var mı?'' diye sordu. Ketil iç cebinden açılmamış bir paket Slovenya sigarası Boss çıkardı. Paketi açıp dibine vurarak sigaralardan birinin yukarı çıkmasını sağladı. Vanya baş parmağı ve işaret parmağıyla sigarayı filtresinden tutup çıkardı. Dudaklarının arasına yerleştirdi. Ketil Vanya'nın sigarasını yaktı. polisin katilleri yakalaması için her şeyi yapacağım. Annene de söyledim dün. Belki şu an bunun bir faydası olmaz ama ileride acınızı azaltması için önemli. Vanya odaya girdiğinden beri ilk kez Kettle'a baktı. İfadesiz bakışlarla bir süre Kettle'i süzdü. Kettle de bir sigara yaktı ve sordu. Baban seni bıraktığında saat kaçtı? 9:30. Seni bıraktıktan sonrası için planları var mıydı?
Bildiğim kadarıyla daireye gidecekti.
Ve keyfi yerindeydi öyle mi?
Evet, fazlasıyla. Üzerinden ağır bir yük kalkmış gibiydi, dedi Vanya.
Neden o kadar keyifliydi sence?
Bilmem. Sabah erkenden kalkıp havaalanına gidip yola çıkacaktı. Polise anlattım ben bunların hepsini.
Biliyorum, dedi Kettle ve sorgulama yapıyormuş gibi görünmemek için sorularını ara verdi. O anda Vanya'dan fazla bir bilgi alamayacaktı. Konuyu değiştirdi ve sordu. Senin için yapabileceğim bir şey var mı Vanya? Bir ihtiyacın var mı? Vanya başını iki yana salladı ve duvara bakmaya devam etti. Yine uzun süren bir sessizlik oldu.
Annemi arayıp eve döneceğimi söyler misin, dedi Vanya aniden.
Tabii, hiç merak etme, söylerim. Seni trene ya da otobüse kadar geçireyim mi?
Vanya hayır anlamında başını salladı ve hiç gerek yok, dedi.
Kettle Vanya'nın kararına içten içe çok sevinmişti ama belli etmemeye çalıştı. Zdenka'ya verdiği ilk sözü tutmuştu. Vanya cenaze törenine gelecek, babasıyla gerektiği gibi vedalaşacaktı. Yarın görüşürüz, dedi Kettle.
Vanya yerinden kalktı ve Kettle'e sarıldı, kapıya doğru yürüdü. Kettle'e dönmeden görüşürüz, dedi.
Vanya odadan çıkar çıkmaz Kettle telefona sarıldı ve Zdenka'yı aradı. Telefon hemen açıldı.
Alo.
Merhaba Zdenka, ben Kettle.
Merhaba.
Arkadan konuşmalar ve gürültüler duyuluyordu. Zdenka'nın anne babası gelmişti herhalde.
Vanya ile konuştum. Şimdi eve geliyor, sana geliyor, dedi Kettle. Aman tanrım, çok teşekkür ederim Kettle, dedi Zdenka.
Bir şey değil.
9. ayrımın sonu. Sayfa 99.